Ayrım 29.
İşi daha da ileri götürüyor. Şehri alması halinde Viyana Beç Krallığını onlara vereceğini vaat, hatta yazılı olarak taahhüt ediyordu. İkinci Viyana Kuşatması 1683, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, TSK Tarihi Osmanlı Devri, 3. Cilt 4. Kısım 2. Genelkurmay Basımı ve Ankara 1983, sayfa 100-101. Avusturya Osmanlılar ile Macarların bu ilişkilerinden rahatsız oluyor, Macarların gerçekleştirdiği saldırılardan şikayet ediyordu. Buna karşılık Kara Mustafa Paşa bunları umursamıyor, aksine biz başka ülkelerin işlerine karışmayız diyerek Avusturyalıları oyalıyordu. Aslında Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1664 yılında Vasvar'da 20 yıl sürecek bir barış anlaşması yapılmış bulunuyordu. Ancak Osmanlı yönetimi 1681 yılından itibaren Orta Macar Kralı Tökeli Emre'yi destekleyerek Avusturya'ya karşı düşmanca bir tavır takınıyordu. Böylece Avusturyalılar Viyana Harekatı'ndan 14 ay önce adeta ikaz edilmiş oluyorlardı. Bu stratejik bir hataydı. Nitekim Viyana Harekatı ile ilgili seferberlik 31 Ocak 1682 günü başlatılıyor, 6 Ağustos 1682 günü de savaş ilan ediliyordu. Bundan yaklaşık 8 ay sonra 1 Nisan 1683 günü ordu sefere çıkmak üzere büyük kısmıyla Edirne'den hareket ediyordu. Yolculuk 104 gün sürüyor ve Viyana Kalesi 14 Temmuz 1683 günü kuşatılıyordu. Osmanlı ordusu seferberlik süresince bütün hareketlerinde geç kalıyor, düşmana hazırlıklarını rahatça tamamlayabileceği zaman bırakıyordu. Bunun dışında Sadrazam Kara Mustafa Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa ile yapmış olduğu barış anlaşmasının stratejik önemini dikkate almıyordu. Paşa, Avusturya ile Fransa arasındaki düşmanlığı kızıştırıp tırmandıracak siyasetler uygulayarak Fransa'yı Osmanlı safına çekmek yerine tamamen kendi gücüne güvenerek hareket ediyordu. Bunun sonucunda Fransa ile Avusturya anlaşıyor, Avusturya batı cephesini güvence altına alınca dikkatini tamamen Osmanlı cephesi üzerinde yoğunlaştırıyordu. Bu politika bir başka olumsuz sonucu daha doğuruyor, Avusturya Lehistan'ı da kendi safına çekerek yardımını sağlıyordu. Sadrazamın Viyana seferinde yaptığı hatalar sadece diplomatik ve stratejik alanda sınırlı kalmıyordu. Sıcak çatışma sürecinde de bu hatalar birbirini izliyordu. Örneğin Avusturya Başkomutanı başlangıçta Türk ordusunu Viyana dışında sınırda karşılamak istiyordu. Raab ve Vaak sularını geçmesini engellemek için 30 bin kişilik kuvvetle bu nehirlerin boylarında savunma düzeni alıyordu. 1 Temmuz 1683 günü Türk saldırısı başlayınca Avusturyalıların savunma düzeni bozuluyor, Osmanlılar Raab'ı geçiyordu. Böylece 10 bin kişilik Avusturya kuvveti yok edilmek tehlikesiyle karşı karşıya kalıyordu. Fakat Osmanlı ordusu hücum edecek yerde saldırıyı durdurarak Raab suyu kenarında bir hafta bekliyordu. Böylece ilk yenilgiyi alan Avusturyalılar kayıp vermeden geri çekiliyordu. Kara Mustafa Paşa'nın bu askeri gafleti büyük bir fırsatın kaçırılmasına yol açıyordu. Avusturya'nın Macaristan üzerinde egemenlik tesis etmesini engellemek için öncelikle Viyana'nın alınması gerekiyordu. Fakat Osmanlı ordusunun gücü bu savaş ve amaç için yeterli değildi. Üstelik devletin üst yönetiminde de kuşatma konusunda tam bir fikir birliği bulunmuyordu. Ancak asıl amacını saklı tutan Sadr-ı Ekrem ise, Padişah Divan-ı Hümayun ve bir kısım komutanların karşı görüş ve kararlarına rağmen kuşatma kararından vazgeçmemiş ve orduyu oraya yöneltmiştir. Bütün bunlar da gösteriyor ki hedef seçiminde Osmanlı yüksek sevk ve idare katlarında anlaşmazlık vardır. Kısacası devlet, hükümet ve orduda görüş ve fikir birliği yoktu. İkinci Viyana Kuşatması 1683 Adı Geçen Eser Sayfa 103. Sadrazam kuşatma konusunda son derece kararlı davranırken Viyana'nın alınabilmesi için büyük önem taşıyan güçlü topların bir kısmını Belgrad'da bırakıyordu. 2 ay devam eden kuşatma sırasında bile bu topları Viyana önlerine getirtmiyordu. Kara Mustafa Paşa'nın Avusturyalıların direnişini gerektiği şekilde ciddiye almadığı anlaşılıyordu. Kaldı ki Kara Mustafa Paşa şiddetli saldırılar düzenlemek yerine kaleyi uzun süre kuşatarak, yiyeceksiz ve cephanesiz bırakarak kendiliğinden teslim olmasını sağlamaya çalışıyordu. Lağım savaşları, baskınlar ve saldırılar yetersiz kalıyor, bu durum savunmadakilerin moralini ve direncini pekiştirip yükseltiyordu. Tuna Nehri'nin kuzeyinde stratejik bakımdan önemli bir harekat yapan Kör Hüseyin Paşa'ya zamanında ve gerektiği gibi yardım yapılmıyor, paşanın gönderdiği raporlar gerektiği gibi dikkate alınmıyordu. Ayrıca diğer devletlerin de katılımıyla oluşan bağlaşık ordu yardıma gelirken Kara Mustafa Paşa bu kuvveti de gerektiği kadar önemsemiyordu. Kuşatma mevzilerine sınırlı bir kuvvet ayırarak bunların üzerine gönderiyordu. Gidenler de yeterli ve başarılı olamıyordu. Ayrıca Tuna Nehri üzerindeki köprüler atılmıyor, düşman kuvvetlerinin sevkiyatına adeta zemin hazırlanıyordu. Tüm bunlara paralel olarak menzil hatlarının uzunluğu nedeniyle ikmal uzak mesafelerden yapılıyor, bu da lojistik desteğin yerine zamanda ulaşmasını güçleştiriyordu. Kuşatma uzadıkça ikmal gecikiyor, zorlaşıyor, aksıyordu. Erzak ve yiyecek azalıyor, hastalıklar baş gösteriyordu. Hayvanlar yemsiz kalıyor, zayıflayarak güçsüzleşiyorlardı. Hatta bu nedenle Osmanlı süvarileri Avusturyalılar karşısında başarısız kalıyor, Kahlenberg Meydan Savaşı'nda istenen görevleri yapamıyorlardı. Nihayet Sadrazam en büyük hatayı Kırım Hanı konusunda yapıyordu. Kırım ticaret oligarşisi Selanik Viyana Hamburg güzergahının Osmanlı egemenlik tekeline geçmesini istemiyordu. Keza Tuna ticaretinin de tamamen Osmanlı denetimine girmesine karşıydı. Bakınız Marjinal Tarih Tezleri E Yayınları Murat Çulcu. Nitekim Kırım Hanı, 120 bin kişilik Hristiyan ordusunun Tuna Nehri üzerindeki Horalan Köprüsü'nden geçmesine engel olmuyordu. Bu ordu Osmanlı kuvvetlerini bozguna uğratıyordu. Serdar-ı Ekrem'in de bu önemli görevi Kırım Tatarlarına değil de tam güveni olan yetenekli bir Türk kumandanına vermesi gerekirdi. Daha savaşın başından beri Viyana'ya yönelişin karşısında olduğunu yapılan divan toplantılarında ortaya koymuş olan Kırım Hanı'na böylesine kritik bir görev verilmesi kuşkusuz yenilgi nedenlerinden birini oluşturmuştur. İkinci Viyana Kuşatması 1683 adı geçen eser sayfa 105. Unutmamak gerekir ki Viyana'nın alınması Osmanlı İmparatorluğu bakımından yaşamsal bir anlam taşıyordu. Bu nedenle devlet tüm maddi olanaklarını bu sefere harcamış bulunuyordu. Sefere katılan kuvvetlerin yapısı ve sayısı durumu açıkça ortaya koyuyordu. Kuvvetlerin durumu şöyleydi. Sadrazamın kapıkulu mevcudu 6000 kişi, diğer divan mensupları, katipler, hademeler ve bunların adamları 20.000 kişi, Yeniçeri Cebeci Topçu 60.000 kişi, Yeniçeri Ağası ve Kapıkulu halkı 2.000 kişi, her biri bir süvari tugayı olarak kabul edilen 6 bölük halkı yani sipahiler 15.000 kişi, değişik eyaletlerden gelerek sefere katılan kuvvetler 40.000 kişi, Kırım Hanı'nın kuvvetleri 50.000 kişi, Orta Macar Kralı'nın kuvvetleri 20.000 kişi, Erdel Kralı'nın kuvvetleri 20.000 kişi, Eflak Voyvodası'nın askerleri 20.000 kişi, Boğdan Bey'inin askerleri 20.000 kişi, geri hizmet erleri yaklaşık 46.000 kişi, yük taşıyan deve, katır ve sahireden başka 50.000 taşıma aracı. Bu kuvvetlerden başka sefere 25.000 esnaf, bakkal ve sanat erbabı katılıyordu. Sefere katılanların toplam nüfusu 347.000 kişiye ulaşıyordu. İkinci Viyana Kuşatması 1683 adı geçen eser sayfa 33-34. Viyana bozgunu Osmanlı ordusu maliyesi ve morali üzerinde son derece yıkıcı etkiler meydana getiriyordu. İmparatorluk her şeyden önce bu sefere büyük umutlar bağlamış bulunuyor, gücüne de güveniyordu. Kaldı ki Viyana kuşatmasına kadarki süreçte Osmanlı Devleti Avrupa'da sürekli olarak fütuhat yapıyor ve durmadan ilerliyordu. O zamana kadar Avrupa'da bir hakikat olarak kabul edilen Türk yenilmezliği inancı Viyana muhasarasından sonra yıkılmıştır. Bundan sonra roller değişmiş, Osmanlı İmparatorluğu müdafaada kalmış, Avrupa ise imparatorluğun yıkılmasına kadar mütearrız bir vaziyette bulunmuştur. Aylık Ansiklopedi çıkaran Servet İskit, İskit Yayını, İstanbul 1948, Cilt 4, sayfa 1386. İmparatorluk yönetimi kadar imparatorluk halkını da derinden sarsan Viyana yenilgisi kaçınılmaz olarak ülkenin iç işlerine de son derece olumsuz yansıyor. Bu olumsuzluk her alanda ve her olayda kendisini hemen gösteriyordu. Avusturya İmparatoru 1. Leopold uzun süre ülkesine hükmederken aynı dönemde 4. Mehmet, 2. Süleyman, 2. Ahmet ve 2. Mustafa gibi padişahlar birbiri ardına saltanata geliyor, hükümdarların bu denli sık değiştirilmesi yönetimde istikrarsızlık nedeni oluyordu. Diğer taraftan Sultan 4. Mehmet'in buyruk göndererek Köprülü ailesinin yönetimdeki temsilcisi olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı öldürtmesi Osmanlı yönetiminin içine adeta kan davası sokuyordu. Unutmamak gerekir ki Arnavut asıllı Köprülü ailesi çok uzun bir süre sadaret makamını tek elinde bulunduruyor. Bu süreçte devlet içinde aileye bağlı akrabalardan ve yandaşlardan oluşan örgün bir yapılanma meydana getiriyordu. Kara Mustafa'nın öldürülmesiyle başlayan Arnavut kökenli husumet ise çeşitli entrikaların, zıtlaşmaların, hile ve dissinin nedeni oluyordu. Nitekim Külhan beyleriyle ocakları bir araya getiren patronu Halil'in arkasında Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın torunu, Kapıdağ'ın Derya İstanbul Kaymakamı Kaymak Mustafa Paşa'nın örtülü ama güçlü desteği bulunuyordu. Viyana kuşatmasının hezimetle sonuçlanması Osmanlı merkezi yönetimi içinde bu tür kanlı ve örtülü olayların tırmanmasına yol açıyordu. Yönetimdeki bu zaafiyete paralel olarak yenilgi asıl etkisini Osmanlı ordusunda gösteriyordu. Her şeyden önce kuşatmanın sona ermesine kadar geçen sürede 60 bin kişi şehit veriliyordu. Yaralı ve sakatların sayısı ise 120 bini buluyordu. Büyük Larus adı geçen eser cilt 20 sayfa 12.240. Kırım Hanı'nın seyirci kalması sonucu kuşatmaya katılan birliklerin her iki kanattan kuşatılacağını anlayan Kara Mustafa Paşa 30 bin Yeniçeri'ye geri çekilme emri veriyordu. Mevzilerini terk eden bu 30 bin Yeniçeri darmadağınık bir durumda orduya katılıyor fakat düzen sağlanamıyordu. Bunun sonucunda ordu bütün çadırlarını, malzemesini, toplarını düşmana terk ediyor, bozgun halinde yanık kaleye çekiliyordu. Birleşik Avrupa ordusu 10 bin esir alıyor ve bunları öldürüyordu. Aylık Ansiklopedi adı geçen eser cilt 4 sayfa 1386. Birleşik Avrupa ordusu önce Osmanlı ordusunun taktik uyguladığını düşünerek takip etmekten kaçınıyordu. Fakat daha sonra bunun bozgun olduğunu fark ederek peşine düşüyor. 9 Ekim 1683 günü 50 bin kişilik bir kuvvetle Kara Mehmet Paşa'nın Tuna'yı geçmeyen artçı birliklerini yakalayarak yok ediyordu. Unutmamak gerekir ki daha harekatın başında Hüseyin Paşa'ya bağlı 20 bin kişilik Osmanlı kuvveti de Leopoldstadt'ta yardımsız bırakılarak kaderine terk ediliyor, Birleşik Avrupa ordusu tarafından yok ediliyordu. Aylık Ansiklopedi adı geçen eser cilt 4 sayfa 1386. Bütün bunlardan sonra Hristiyan dünya Türk tehlikesi karşısında büyük bir moral kazanarak cesaretleniyordu. Papa 9. Innocent, Türk tehlikesi karşısında birleşin çağrısı yapıyor, dinsel telkin ve propagandalarla bu birleşme sağlanıyordu. Nitekim bir kutsal ittifak kuruluyor ve bu ittifaka 1684 yılında Venedik, 1686 yılında da Rusya katılıyordu. Bunun sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya cepheleri açılıyordu. 1684 yılından başlayarak Avusturya Osmanlıları Macaristan topraklarından çıkarıyordu. 1688 yılına kadar Lehliler Polonya'yı ele geçiriyor, Venedikliler Mora'yı almak yönünde girişimlerde bulunuyordu. Rusların Kırım'a saldırıları başlıyor, Avusturya 1688 yılında Belgrad'ı alıyordu. Avusturya bununla da yetinmiyor, 1689 yılında tüm Lehistan'ı işgal ediyordu. İkinci Viyana kuşatması 1683, adı geçen eser sayfa 106. Osmanlı yönetimi sürekli barış istiyor fakat birbirini izleyen savaşlar bozgundan sonraki 16 yıl boyunca kesintisiz devam ediyordu. Taraflar savaş nedeniyle iyice yıpranıp yorulduktan sonra Avusturya ve yandaşları 24 Nisan 1698 günü Viyana'da toplanarak Osmanlılarla barış yapılması kararını alıyorlardı. 13 Kasım 1698 günü Karlofça'da barış görüşmelerine başlanıyor ve müzakereler 75 gün sürüyordu. 26 Ocak 1699 günü Avusturya, Lehistan ve Venedik arasında 25 yıl sürecek bir barış anlaşması yapılıyordu. Rusya bu anlaşmaya katılmıyor ancak Osmanlı orduları kendi orduları arasında 2 yıl sürecek bir mütareke imzalıyordu. 1682 yılından başlayarak özellikle 1683 bozgunu ile tam bir tahribata dönüşerek uzun bir süreci kapsayan sonuçsuz savaşlar Osmanlı ekonomisi üzerinde yıkıcı etkilerini giderek daha şiddetli bir şekilde gösteriyordu. Viyana bozgununu Osmanlı ekonomik yapısı üzerine meydana getirdiği yıkımı gerektiği gibi kavrayabilmek için Viyana seferine bağlanan ekonomik umutların bir göstergesi olarak Osmanlı lojistik faaliyetlerini gerektiği gibi irdelemek yerinde olur. Sefere giden ordunun lojistik işlerini yürüten örgüt Ordu Defterdarlığı'nın yönetimi altında bulunuyordu. Bu nedenle örgütün ağırlık merkezini İstanbul ile Edirne teşkil ediyor, ayrıca Rumeli'deki Filipe, Sofya, Belgrad, Ösek ve Budin örgütleri Rumeli'deki lojistik yapılanmasını tamamlıyordu. 1682 yılının kış mevsimi boyunca Karadeniz ve Tuna yoluyla bu merkezlere bağlı menzil örgütlerine silah, cephane, malzeme ve yiyecek sevkiyatı yapılıyordu. Bu sevkiyat Tuna'da işleyen yelken ve kürekle yol alan Şayka adı verilen deniz nakliyat araçlarıyla yapılıyordu. Sevkiyat sadece barış döneminde yapılmakla kalmıyor, savaş boyunca da devam ediyordu. Ordunun birinci dereceden lojistik kaynağını Anadolu teşkil ediyordu. Anadolu'dan getirilen cephane, gereç ve yiyecek maddeleri defterdarlık tarafından İstanbul'a depolanıyordu. Daha sonra buradan deniz, nehir ve karayoluyla karadan Filibe, Sofya, Niş, Belgrad, denizden Silistre, Vidin, Özek ve Budin'e sevk ediliyordu. Daha sonra da menzil örgütlerine ulaştırılıyordu. Karayoluyla yapılan lojistik nakliyat için mekkare hayvanlarından başka 50 bin araba kullanılıyordu. Bunlardan başka Belgrad-Ösek arasında yapılan yürüyüş sırasında Nevalegah adı verilen bir menzil teşkilatı da tesis ediliyordu. İkinci Viyana kuşatması 1683 adı geçen eser sayfa 111-112. Osmanlı ordusu 16 yıl devam eden savaşlar süresince gereksinim duyduğu her türlü ihtiyaç maddesini bedelini ödeyerek temin ediyordu. Parasız veya zor kullanarak hiçbir şey almıyordu. Avusturya hududuna kadar ki buraya kadar yurt içi sayılıyordu, lojistik ikmal tamamıyla yerli kaynaklardan yapılıyordu. Avusturya hududu aşıldıktan sonra da yürüyüş güzergahının her iki tarafındaki varlıklı kentlerden ve özellikle de Macarların sağladığı önemli yardımlardan para karşılığı yararlanılıyordu. Unutmamak gerekir ki bu sefere ordu ile birlikte 25 binden fazla İstanbullu esnaf da katılıyordu. Ordu ile birlikte yürüyen esnaf civarda pazarlar kuruyordu. Bu pazarlarda satılan ihtiyaç maddelerini ordu esnafı civar köylerden bedelini ödeyerek temin ediyordu. Pazarlarda ürünler raice göre konulan nah bedeliyle satılıyordu. Ayrıca yerli halktan isteyenler de ürünlerini getirip aynı fiyatlardan bu pazarlarda satabiliyorlardı. Bütün bunları ordu defterdarlığı düzenliyor, lojistik ikmali disiplin altında sağlanıyordu. Fakat özellikle kuşatma sırasında disiplin bozuluyor, esnaf civarda yağma ve soygunlar yapmaya başlıyordu. Hele bir de kuşatma uzayıp da yakın yerlerde ihtiyaç maddeleri tamamen tükenince, ürünler spekülatif kara borsa fiyatlarla satılıyordu. Örneğin bir ok kavun 15 paraya, 30 dirhem ekmek bir akçeye, 1 kilo şehriye 2 kuruşa satılmaya başlanıldı. İkinci Viyana Kuşatması 1683 adı geçen eser sayfa 113. Özellikle hayvan yiyeceği, ot, saman ve sert yem bulunmadığı için araçlar gönderilerek daha uzak yerlerden getirtiliyor. Bu da daha pahalıya mal oluyordu. Böylece seferin maliyeti durmadan artıyordu. Viyana seferi için yapılan harcama ve yatırımlar bununla da bitmiyordu. Harekat kararının alınmasıyla birlikte ordunun güzergahını oluşturan yollar, yan yollar, ikinci dereceden yolların yapımı ve onarımı başlıyordu. Bunların bazıları onarılırken bazıları yeni açılıyor. Höyükler işaretlenerek elden geçiriliyor. Keza mevcut köprüler tamir edilerek yeniden düzenleniyordu. Kimi yerde yeniden köprüler yapılıyor, tüm bunlar için de yeteri kadar usta sefere sevk ediliyordu. Ayrıca çevreden de araç, gereç ve personel temin ediliyor, yüksek harcamalar yapılıyordu. İnşaat ve onarım işleri tüm harekat boyunca devam ediyordu. Kimi zaman yapılan ve onarılan yollar ordunun geçişi sırasında hasar görüyor, bunlar tekrar elden geçiriliyordu. Hem sevkiyat hem de lojistik destek amacıyla kullanılan belli başlı yollar şu güzergahlarda bulunuyordu. Anadolu'da İstanbul, İzmit, Bolu, Tosya, Merzifon, Sivas, Malatya, Diyarbakır. İkinci güzergah İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir. Üçüncü güzergah İstanbul, İzmit, Bilecik, Eskişehir, Konya, Adana. Rumeli'de İstanbul, Edirne, Filipe, Sofya, Belgrad. İkinci güzergah İstanbul, Vize, Aydos. Üçüncü güzergah İstanbul, Selanik. İkinci Viyana Kuşatması 1683. Adı geçen eser sayfa 113-114. Bu ana yollara paralel yollar ve tali yollar da bulunuyordu. Her vilayette il yöneticileri seferde gereksinim duyuldukça bu yollarla bağlantılı ikmal yolları inşa ediyorlardı. Ayrıca lojistik ikmal yapılırken bir de depolama ağı teşkil ediliyordu. Viyana seferinin bozgunla sonuçlanması sadece insan kaybıyla sınırlı kalmıyordu. 25 bin kişilik esnaf zümresi başta olmak üzere ordu defterdarlığının denetimi altındaki tüm araç gereç yok oluyordu. Büyük meblağlar harcanarak yapılan yatırım boşa gidiyor, ekonomik beklentiler karşılanmıyordu. Bu çöküntü sefere katılan askerler kadar başta Edirne ve İstanbul olmak üzere Osmanlı Devleti'nin önemli kentlerinde kendini hissettiriyordu. Yoksulluk artıyor, cepheden dönen sakat ve yaralılara her yerde rastlanıyor, yokluk ve pahalılık kendini iyiden iyiye hissettiriyordu. Ordu bozgun halinde ilk anda Budin'e kadar çekiliyordu. Ardından önemli kale ve kentler birbiri ardına düşmanın eline geçiyordu. Buralarda yaşayan Türk ve Müslüman halk da perişan bir halde ordu ile birlikte çekilmek zorunda kalıyordu. Örneğin Gran Usturgon 78 yıl Osmanlı egemenliğinde kaldıktan sonra Avusturyalıların eline geçiyordu. Visegrad Kalesi'nin düşüşüyle birlikte Avusturyalılar Orta Macaristan'a giriyordu. Osmanlı ordusu hemen ardından Weitzen'de, Peşte'nin 33 kilometre kuzeyinde yenilgiye uğruyordu. Budin Kalesi Avusturyalılar tarafından kuşatılıyordu. Venedikliler Arnavutluk sahilindeki Vrana, Ostrovik, Karina, Nodino, Skadona, Makarska ve Primorskoye kalelerini ele geçiriyorlardı. Morosina Kalesi sadece 5 gün dayanabiliyordu. Ayamavri başarısını kazanan Venedikliler hemen ardından Preveze'yi zapt ediyorlardı. Daha kuzeyde 21 yıl Osmanlı egemenliğinde kalan Uyvar Kalesi düşüyordu. Müttefikler 1866 yılından Navarin'i alıyorlardı. Aynı yıl bu din düşüyor ve Macaristan Osmanlıların mülkiyetinden çıkıyordu. Osmanlı ordusu Mohaç'ta bozguna uğrayarak 20 bin şehit veriyordu. Bu nedenle çıkan panik sonucunda başta Valpo ve Posega kaleleri olmak üzere 15 kale birbiri ardına kaybediliyordu. O yılın Eylül ayında Venedikliler Atina'yı kuşatarak ele geçiriyorlardı. Bir yıl sonra Erlau Kalesi düşmana terk ediliyordu. 6 Eylül günü İstoni, Belgrad, 8 Eylül'de de Belgrad şehri düşmana teslim oluyordu. 1690 yılında ise Kanije kaybediliyordu. Elden çıkan tüm bu şehirlerin, kasaba ve kalelerin sakinleri, mal, mülk, ev, servet ve topraklarını düşmana bırakarak geriye göç ediyordu. Bu göçler İstanbul'a kadar uzanıyordu. Her göçmen kafilesi geldiği şehri biraz daha yoksullaştırıyor, sosyal dengeyi sarsarak bozuyordu. Saldırgan düşmanın önünden alelacele kaçan insanlar geldikleri yerlerde daha büyük sorunlarla karşılaşıyordu. Buralardaki kurulu düzen yeni gelenleri kolaylıkla kabullenemiyor, ne üretim ne de çarşı ve pazar bu göçmenleri istihdam edip barındırabilecek kadar güçlü bir yapı göstermiyordu. İster istemez bir süre sonra asayiş sorunları baş gösteriyor, yasa dışılık artarak yayılıyor, karnını doyurabilenlerin varlıklı sayıldığı bir ortamda kaybedecek hiçbir şeyi bulamayan genç göçmenler kolayca suç işleyebiliyorlardı. Gerçi Osmanlı orduları da bu süreçte bazı zaferler kazanarak bir takım kaleleri ve yerleşim birimlerini geri alıyorlardı. Ama bunlar olumlu bir sonuç doğurmuyordu. Zaferler moralleri geçici olarak düzeltiyor, buna karşılık özellikle ekonomik bakımdan yeni yükler ve külfetler oluşturuyordu. Her savaş geride daha büyük bir sakat ve yoksul kitlesi bırakıyordu. Elsiz, ayaksız, kör ve hastalıklı on binlerce insan üretim dışında kalıyordu. İstanbul'a göç edenler arasında en dikkat çekici kitleyi Arnavutlar oluşturuyordu. Denizden Venedik, karadan ise Avusturyalıların saldırılarına uğrayan Arnavutluk'ta halk çareyi büyük gruplar haline göç etmekte buluyordu. Unutmamak gerekir ki Arnavutlar ile işgalciler arasında dinsel sorundan kaynaklanan büyük bir husumet bulunuyor, işgalciler onlara daha acımasız ve ödünsüz davranıyorlardı. Bu nedenle Arnavutlar diğer yerlere oranla daha büyük göç kafileleri oluşturuyordu. Bunlar hem Balkan'a yayılıyor hem de İstanbul'a kadar uzanıyorlardı. Unutmamak gerekir ki o zamana kadar Kapıkulu ocaklarına girerek devletin çok üst düzeylerine yükselmiş olan Arnavut yöneticiler başta olmak üzere, ocak ağaları ve meydan ağaları gibi zorba ocaklıların Arnavut olması da İstanbul'un Arnavut göçü almasına büyük rol oynuyordu.